Ayrım 3. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş. Sayfa 25. Tam yukarı çıkacakken müdür bey arkamdan sınıfın duvarlarına asabileceğim bazı resim ve grafikler gönderebileceğini söyledi. Anlaşılan o da benim işi bırakmak yerine özverili tavrıma karşılık bir iyilik yapma ihtiyacı hissetmişti. Yukarı çıkınca kısa bir süre sonra tekrar hazırlanan kahvaltıyı güle oynaya yedik. İrfan ve Onur'un gurur yapmalarına karşılık çocuk taklidi yapar gibi yumurtayı uçak yapıp tavuk gıdaklamasıyla ağızlarına verip onları güldüre güldüre yedirdim. Daha sonra da sınıfa gidip biraz şarkı söyledim. Biraz sayı saymalarını ölçtüm. En çok hoşlarına giden şeyi öğlene kadar sürdürdüm. Hikaye tamamlama. Ben kısa bir hikaye anlatıyordum. Onlardan sonunu tamamlamalarını istiyordum. Onur bile buna kayıtsız kalamadı. Zorlandıkları yerde ben komik bir son anlatıyordum. Her seferinde Barış'ın ellerini tutup gülerek, göz kontağı kurarak, "Duydun mu? Maymun ağaçtan yuvarlanmış." diyerek gıdıklamaya başladım. Gülecek de olsa bana tepki vermesi büyük bir şeydi. Tabii ki her onu tutuşumda diğerlerinin de sevilme ve dokunulma isteği belirgin biçimde ortaya çıkıyor, başlar okşanıyor, omuzlar sıvazlanıyordu. Yorulunca "Ah dedem ah, gel de gör halimi" diye iç geçiriyordum. Biraz sonra müdürün gönderdiği sayılar, mevsimler ve grafikler geldi. Onlarla birlikte fikirlerini de sorarak uygun yerlere astım. Gerçekten de sınıf bir şeye benzemişti. Ben de en kısa zamanda birçok uyarıcı hazırlayıp bu eğitim alanını donatmalıydım. Sonra onlara satranç bilip bilmediklerini sordum ama aralarında bilen yoktu. Öğrenmek isteyip istemediklerini sormadan muhteşem Naciye'yi müdür beyden bir takım getirmesi için yolladım. Kadın bana dönmüş, kendisinin bile satranç bilmediğini söylüyordu. Bir şey söylemeden zorla yolladım. İçimden, "Zaten sen bilme canım benim," dedim. Tövbe tövbe, bir de bu kadın vardı başımda. Yemeğe kadar satranç taşlarını tanıttım İrfan'a. "Teknik adam, bu strateji oyunudur, öğrenelim," deyip motive ediyordum. Tek sıkıntısı spastik olmasının verdiği kontrolsüzlükten dolayı taşlarını yerine koymada zorluk çekmesiydi. Barış'ın eline de taşları verip at sesi, fil sesi çıkarınca hepsi bu işi çok sevdiler. Onur ise taşları eliyle tanımaya çalışıyordu. Onun için bu konuda bir şeyler düşünmeliydim. İrfan her zamanki gibi "Tamam abla," deyip tekrarlıyordu. Yemek saati Gonca Hanım kapıya geldi. Müdürle konuştuğu belliydi. Benim söylediklerim dolayısıyla müdür onu onure etmişti ki pek candan bir şekilde çocukları yemek odasına götürmek için yardım etti. Ben de "Bir gülümüz vardı, bir de sınıfımızın Goncası oldu," dedim. Bu onun da öğrencilerinde çok hoşuna gitti. O günden sonra da Gonca her sınıfa geldiğinde üçü de tempo tutup "Gonca, Gonca" diyerek onu alkışlayıp güldürdüler. Yemek faslı dil çalışmaları derken akşam yemeğini de yedirdim ve onlarla vedalaşıp ayrıldım. Bugün veda işi uzun sürdü. Beni bırakmak istemediler. Ben çıkmaya yakın Barış'ın babası gelip onu aldı. Bu bir iki gün böyle götürüp getireceğini, projeden ayrılmak istemediğini söyledi. Ben de onu destekleyip onu bırakmayacağımı, bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini söyleyince adamcağız çok sevinip teşekkür üzerine teşekkür yağdırdı. Bütün gün karizma küpü Adil Hoca'nın gelmesini, benle konuşmasını bekledim ama gelmedi. Demek ki müdürle konuşmuştu. Artık çok da takmıyordum. Dedemin ve babamın sayesinde ajan E olarak bu işi gittiği yere kadar götürecektim. Ama gerçekten bu projenin sonunu getirebileceğimi hiç tahayyül edemiyordum. Akşam evde anlattıklarıma herkes mutlulukla katıldı. Kardeşimden de haber alan ailemin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Hala isteksiz tavrım karşısında dedem ve babam, "Biz de sana yardıma gelelim," diyerek destek verdiler. Zaten bu işi başımdan atmamı engelleyen onlardı. Ben erkenden uyuyacağımı ama gece onlar yatarken beni kaldırmalarını istedim. İki gündür hiçbir şey yapmamıştım ve hazırlamam gereken çok şey vardı. Telefonuma göz atıp dinlenecekken Adil Hoca'nın proje müfredatını mail attığını gördüm. Gece bu haftanın konularıyla ilgili hazırlıkları yapıp birkaç panoda hazırlayıp yattım. Sabah erkenden gidip kahvaltılarını yaptırmam gerekiyordu. Haftanın birkaç günü hemen hemen aynı çalışmalarla ve olaylarla geçti. İtiraf edeyim, ben de artık alışmaya başlamış, kendimi kaptırmıştım. Tek sorun aşırı yorulmam, çoğunlukla da kendimi yetersiz hissetmemdi. Sınıfa götürdüğüm gitarım belki de bu dört çocuğun en ilgisini çeken şey oldu. Öğrenmeleri gereken ritmik saymaları bile doğaçlamayla beslediğim şarkılarla öğrenmeleri beni de müthiş mutlu etmişti. Barış bile gitarın sesini duyunca yanıma oturuyor, o güzel yüzüyle gülüp gözlerimin içine bakıyordu. Başka zaman göz kontağı kurmakta zorluk çektiğim çocuk gitar çalınca başını omzuma bile dayıyordu. Belki de bu işi istemiyorum desem de bırakmamamın nedeni bu küçük ama aslında devasa tepkilerdi. Çünkü Gülnisa da gitar çalmamı istediğinde karşılığında saçlarını taramama izin vermiş. İrfan ve Onur ile iletişimim harika denilecek bir hale gelmişti. İrfan ve Onur gitar çalmayı istediklerinde onlara bunun bir kurs gerektirdiğini ama isterlerse org çalabileceklerini söyledim. Tabii iş org bulmaya gelmişti. Kardeşimin evde orgu vardı ama kimseye dokundurtmazdı. Org işini çözmemde tamamen Allah'ın bu çocuklara iltiması olarak gerçekleşti. Org sözü verdiğim akşam çıkışta müdür beye sordum ama kendisini de olmadığını bir bakacağını söyledi. Bir şeyler düşünmeliydim. Eve gidip karnımı doyurup dinlendikten sonra çünkü üniversitedeki gibi artık geceleri çalışır olmuştum. Yorgunlukla kapıyı çaldım. Otomatik olarak annemin açmasını beklerken gecikmeyle birlikte kapının arkasından fısıltılar arttı. Zaten yorgunluk ve sinir bozukluğu ile aklıma hiç iyi şeyler gelmiyordu. Neyse ki kapı açıldı. Sürpriz bağırmaları içinde karşımda Recai buluverdim. Kardeşim karşımda gülüp boynuma sarıldı ama yarım bir sarılmaydı bu. Tek kolu omzuyla beraber sarılıydı. Alnında da bir gazlı bez yapışıktı. Bir süre sarılıp ağlaştıktan sonra içeriye geçtik. Ne o ya, sen bana bu kadar ağlar mıydın? Çok duygusallaşmışsın kuzum. Dedem bana kuzum dediği için kardeşim beni kızdırmak için uzatıp bir şekilde bunu bana hep söylerdi. Bizi arayıp iyiyim dedi o akşam. Aslında yaralı olarak kurtulmuş, hastanedeymiş. Bir iki gün tedavisini yapıp izin vermişlerdi ve bu bize ilaç gibi gelmişti. Hepimizin sinir ayarı bozulmuş bir şekilde ağlayıp gidip gelip ona sarılıp duruyorduk. Yemek, çay derken nice sonra benim işi sordu. Dedem ona bayağı bir anlatmıştı. Kendimin farkında değildim ama ona soluksuz bir şekilde çocukları anlatmaya başladım. Bulmuşsun kızım sen derdi, insan derdine aşık olurmuş deyince ne demek istediğini sorduk, o da anlattı. Bizim komutan sürekli bize kızınca böyle diyor. Adamın cip hastalığı varmış. Arkadaş buna bir cip göstermiş. Gidip gelip cipin etrafında dolaşıyor. Tekerleklerini, orasını burasını, farını, tamponunu falan sevip duruyormuş. Sonra ne olmuş? En sonunda almış ama o ciple başına gelmeyen kalmamış. Nasıl sattığını bilememiş. Bize de kızınca gittim bir de asker oldum. Sizle uğraşıyorum diye bağırıyordu. Asker arkadaşın biri de bir gün komutanım biz de senin çip gibiyiz yani değil mi deyince herkesten gülmekten bir hal oldu. Asker arkadaşım biri de bir gün komutanım biz de senin çip gibiyiz değil mi deyince herkes gülmekten bir hal oldu. Hepimiz gülüyorduk. Ben de işte cipin tekeri farı gibi dört çocuğu öpüp seviyor zorlanınca dertleniyordum. Gecenin geç vaktine kadar hiç durmadan Recai'yi öptük, beraber güldük, beraber ağladık. Dedem en son yatmaya giderken en çok yaptığı espriyi patlattı. Hep derim ya bu oğlanı evlendireceğim. Oğlu da olunca adını Recaizade Mahmut Ekrem koyacağım. Recai buna kızmıştı. Biz ise aramızda gülüşüyorduk. Allah'a şükür gelmişti. Bir süre bizimleydi. Tam uyumaya gidecekken aklıma org geldi. Hiç umudum yoktu ama sordum. Hatta yalvarır gibi naz edip birkaç günlüğüne sınıfa götürmek istiyordum. Recai gülerek al dedi. Al götür. Ben belki de o çocuklara sürdüğün el sayesinde buradayım. Boğazıma bir şey düğümlendi. Evde hiç kimse bunu beklemiyordu. Bir keresinde kıymetli orgunun tozunu bile alırken elleme diye bana çıkışan kardeşim böyle bir tepkiyi nasıl vermişti. Daha sonra anladık ki Allah onu bize bağışlamıştı. Onun grubundan bir tek o kurtulmuş. Hiçbir şey diyemeden ona sarılıp yatmaya gittim. Ne gündü. Şükürler olsun ne gündü. Bremen çalgıcıları. Orgun gelmesiyle sınıfta tam bir curcuna yaşandı. Sırayla çocuklar ellerini tuşların üzerinde gezdiriyor, arada bana da gitar çaldırıyorlar, günün nasıl geçtiğini anlamıyorduk. Bir an aklıma Bremen mızıkacıları hikayesi geldi. Anlatınca, hele bir de şarkısını söyleyince adeta bayıldılar. En komiği ise aralarında iş bölümü yapmalarıydı. Şamata Onur'dan çıktı. Kim şimdi eşek olup da köpeği sırtına alacak deyince İrfan ve Gülnisa bastılar kahkahayı. Ben horoz olayım, sen benim üzerimde bağır. Hiçbirinin birbirinin üzerine çıkıp dramatizasyon yapacak hali yoktu ama bunun şakası bile hoşlarına gitti. Öyle ki duvarın birine dört çalgıcının bir posterini bile astım. Yurdun gelen havasının bize yansıdığı sıkıntılar dışında bir iki hafta bu şekilde geçti. Ben de bir taraftan gelişim hedeflerini ölçüyor, yoğun bir şekilde öğretmem gereken konuları yetiştirmeye çalışıyordum. Müdür bey sık sık sınıfı ziyarete gelmeye başladı. Özellikle satranç ve müzik çalışmalarını takip ediyor, bana teşekkür ediyor, bunları ne kadar mutlu ediyorsun diye güdülüyordu. Fakat Adil Hoca'nın bu konuda ne düşündüğünü bilmiyordum. Bir iki kez gelmiş, ilk intibanın etkisiyle bana olan kızgınlığını ezici bir biçimde vurgulayarak yüksek dağlardan seslenir gibi birkaç kelam lütfedip gitmişti. Karizma küpü. Onu hiç sevmiyordum ama neyse, ben kendi işime bakacaktım. Yapacak çok iş vardı. Hafta sonunu fırsat bilip öğrencilerin kişisel dosyalarını doldurmak için eve götürdüm. Cuma günü ayrılırken o kadar çok sarılıp laflaştık ki velilerin mutluluğu bu işi artık adam gibi yapmam gerektiğini bana hatırlattı. En çok da Barış'ın anne ve babasının tepkisi tüm velilerin üzerinde müthiş bir etki yaptı. Barış gece yurtta kalamadığı için sabah ailesi getiriyordu. Son iki gündür sabah kalkıp direkt sokakta kapısının önüne gidip bekliyormuş. Babası bunu gözlerinden yaşlar süzülerek anlatınca hepimiz boğazımıza düğümlenen sevinci birbirimize sarılarak örtmeye çalıştık. Kızım Ecran, bir daha şikayet edersen. Abimin geldiğini duyan akraba, komşu, eş, dost sürekli bize gelip gidiyorlardı. Bu yüzden hafta sonu biraz hareketli geçti. Akşamları odama kapanıp çocukların kişisel dosyalarını doldurmaya çalıştım. İlk günden beri velilerden de aldığım bilgiler doğrultusunda gelişim formları, bireysel eğitim programları vesaire. Bir sürü ölçek. Bütün bunları düzenli olarak dolduracaktım. Hadi bakalım. Başlıyordum. Gülnisa. Gülnisa 10 yaşında iki bacağında da demir takılıydı. Fizik tedavi alıyor, bir ilköğretim okulunda alt sınıfa gidiyordu. Proje nedeniyle bir yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izin alınmıştı. Hafta sonları da tedavisiyle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Zihinsel durumu geri olduğu için çoğu kavramı öğrenememişti. En çok şaşırdığım şey ise çocuğun saçlarının berbat denecek şekilde dağınık, genel olarak ise kirli olmasına karşın ilk gün yaptığımız toplantıda annesinin tam tersine oldukça şık ve temiz haliydi. Annesi yanıma gelip biraz da utanarak özür dilemişti. Gerçekten çok şaşırmıştım. Küçükken tüm temizlik ve öz bakım işlerine seve seve katılan kız büyüdükçe gerek fizik tedavi gerekse sürekli tekerlekli sandalyeye bindirilip indirilmekten bıkmış olacak ki tüm bunlara tepki gösteriyordu. Annesi psikolojik destek aldıkları kişinin tavsiyesiyle bir süre onu kendi haline bırakmaya karar vermişlerdi. Ama annesi bunun sinir bozucu tarafıyla baş edemiyordu. Bir de üstüne üstlük kızgın olduğu bir gün saçlarını da kesmişti. Kendimi kadının yerine koyup düşünemedim bile. Empatiyi herkese tavsiye eden biz psikologlardı ama şahsen ben bu velilerle empati kurmayı nasıl kaldırırdım bilemiyordum. En çok sevindiğim şey de Gülnisa'nın birkaç yıla kadar aksayarak da olsa yürüyebileceğiydi. Çünkü ayaklarındaki şekil bozukluğu yıllardır taktığı demirlerle kısmen de olsa düzelmeye başlamıştı. Bana da başlangıçta son derece tepkili davranıyordu ama İrfan'ın da etkisiyle aradaki buzları erittik. Hele ork ve satranç işleri benim sürekli saçını başını okşayıp ona her gün süslü tokalar götürmem muhabbetimizi artırmıştı. İlk birkaç haftaya göre bile çok ilerleme kaydetmişti. Bunları yazarken onun gülen yüzü gözümün önüne geldi. Canım ne de tatlıydı. Zekası konusunda da Adil Bey bir not düşmüştü. Ağır tedavi sürecinden dolayı öğrenmesi gecikmiş, IQ'sunun projeden sonra tekrar ölçülmesi gereklidir diye. Bu şu demekti: eğer bizim uygulayacağımız yoğun programdan tamamıyla istifade ederse, belki de normal bir sınıfta kendi yaş grubuyla kaynaştırma olarak okuyabilecekti. Bu müthiş bir beklentiydi çünkü ailesi için bir milat olacaktı. Kim bilir ne kadar sevinirlerdi. Çoğu ailenin yüzü gülmeyi unutmuş gibiydi. Tüm bunları düşündükçe sırtıma binen yükü bir kez daha hissettim. Bu işin şakası yoktu. Onca engellinin içinden seçilmiş bu 4 çocuk belki de yaşamlarına bambaşka bir şekilde devam edecekti. Kaybedecek bir an, boşa geçirilecek ders gibi bir lüksüm yoktu. Arkadaşlarım arada beni arıyor, ders araları çıktıkları teneffüslerde telefon açıyorlardı ama benim ara vermek gibi bir avantajım olmadığı gibi boş günlerim de yoktu. Evet, benim böyle bir lüksüm yoktu. Olamazdı da. Bu da benim işimdi. Alışmalıydım. Derin bir iç çektim. Başımı koluma dayayıp bir süre dinlendim. Gözümün önüne yine bu cici kızın yüzü geldi. Birkaç haftada bile saçlarını bana taratmayı kabul etmişti. Hiç bilmediği ritmik saymayı gitarla uydurduğum saçma ama komik şarkıyla öğrenmişti. Belki de kendi seviyesine çıkabilirdi. Neden olmasın dedim kendi kendime. İnşallah olur. Olursa müthiş olur. Hem çabalayıp hem dua etmekten başka bir şey gelmiyordu elimden. Bir de evdekilerin desteği vardı. Hele dedem bu iş olursa herhalde onun sayesinde olacaktı. Her gün proje sorumlusu gibi en ince ayrıntısına kadar ne yaptığımı sorup, bir de evden çıkarken yardımlık bir şey olursa haber ver deyip takılması alem bir olaydı. İlk günler olmasa da sonradan bunun benim için en büyük motivasyon olduğunu anlamıştım. Ona dua ettirmeden gitmiyor, tüm gün hoş bir şey yaşadıysam hemen dedeme bunu anlatayım diye o curcunanın içinde onu anımsıyordum. Formları doldurmaya ara verip gideyim de şu tontona bir sarılayım, bir de çay koyayım dedim. İçimden ona sahip olduğum için şükrettim. Yanına gittiğimde yine akrabaları güldürüp Recaizade Mahmut Ekrem esprisini yapıyordu. Yanağına koca bir öpücük kondurdum. Ne o, kanın mı kaynadı dedi. Evet kaynadı dedim. Senin 4 canavarın dosyalarını dolduruyorum da biraz vitamin lazım oldu. Onlara laf yok. Onlara laf yok dedi. 3. ayrımın sonu, sayfa 35.